Ayrım 24. Beraber yürüdük biz bu yıllarda. Yılmaz Özdil. Sayfa 267. Başbakanımız Mısır'dayken MitiLeaks patladı. Oslo rezaletinin ses kayıtları internete düştü. Tayyip Erdoğan'ın bölücülerle masaya oturduğumuzu iddia edenler şerefsizdir dediği tarihlerde Milli İstihbarat Teşkilatı'nın PKK ile resmen masaya oturduğu ortaya çıktı. Norveç'in başkentindeki pazarlık görüşmelerine o dönem Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı olan Hakan Fidan ve MİT Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş katılmıştı. Ses kayıtlarını internete kimin sızdırdığı gene meçhuldü. Tayyip Erdoğan görüşen şerefsizdir lafını değiştirdi. Hükümet görüşmüyor, devlet görüşüyor dedi. Halbuki ses kayıtlarına göre Hakan Fidan Oslo masasında kendisini teröristlere tanıtırken açık açık müsteşar yardımcısıyım ama Sayın Başbakanımızın özel temsilcisiyim diyordu. Milli İstihbarat Teşkilatımızın İmralı ile Kandil arasında kuryelik yaptığı, tarafların birbirine yazdığı mektupları taşıyıp elden teslim ettiği anlaşılıyordu. Oslo sohbetinin en çarpıcı bölümü patlayıcılarla ilgiliydi. PKK'yı temsil eden terörist, "Bizim güçler Türkiye'nin her tarafında var," diyor. MİT'çi de "Biliyoruz, biliyoruz. Metropolleri patlayıcılarla doldurdunuz," diyordu. Sadece 24 saat sonra Ankara'nın göbeğinde Kızılay'da bomba patladı. 4 kişi öldü. 34 kişi yaralandı. Türk istihbaratı katmerli madara edilmişti. Hem gizli buluşma afişe olmuştu, hem de "biliyoruz diyorsunuz ama burnunuzun dibinde bomba patlatırız, ruhunuz bile duymaz" mesajı veriliyordu. Oslo deşifre oldu, BDP boykottan vazgeçti. Meclise gelip yemin ettiler. Gözler Leyla Zana'nın üzerindeydi. 20 sene önce başında yeşil sarı kırmızı bantla meclis kürsüsüne çıkmış, yeminini Kürtçe sözlerle bitirerek krize yol açmış, tutuklanmıştı. Bu sefer büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim diyeceğini büyük Türkiye milleti dedi. Yemin tekrar edilmeliydi. Oturumu yöneten meclis başkanı Cemil Çiçek tekrar ettirmedi. Leyla Zana'ya sordular. Türk yerine Türkiye dedim, kasıt yok, bilinçaltımın oyunu dedi. İtirazlar üzerine ses kayıtları ve görüntüler incelendi. Türkiye dememiş, Türk demiş denildi, kapatıldı. KCK tutuklamaları başladı. Öyle böyle değil. 50 kişi birden, 250 kişi birden toplayıp hapsediyorlardı. PKK'nın şehir yapılanması olduğu söyleniyordu. Aslında paralel devlet yapılanmasıydı. Bölgede özerklik ilan edildiğinde, özerk devletin kurumlarını yönetmek için KCK denilen kadrolara ihtiyaç olacaktı. O günlerde sayın ahalimiz farkında değildi ama Oslo'nun basına sızdırılması da, BDP'nin boykotu bitirmesi de, KCK'nın sıkıştırılması da, TSK'nın felç edilmesi de pazarlığın hamleleriydi. Kıbrıs Rum kesimi İsrail'le anlaşma imzaladı. KKTC'yi yok saydı. Akdeniz'de petrol ve doğal gaz sondajına başladı. Derhal misilleme yaptık. Sismik araştırma gemimiz Piri Reis'i göndermeye kalktık. Kepazelik ortaya çıktı. Çünkü Piri Reis'e takmak için 1 milyon liraya yeni motor ithal edilmişti ama 200 bin liralık vergisi ödenmediği için yeni motor gümrükte rehin kalmıştı. Motoru gümrükten çıkaramayan Türkiye denizin dibinden petrol çıkarmayı bekliyordu. Piri Reis'e araştırma için 1500 metrelik sismik kablo yüklenmişti. Oysa Rumların diktiği platformun çıpası bile 1800 metreydi. Adamların çıpası bile bizim sismik kablodan uzundu. Otomobil, içki, sigara, cep telefonuna 6 milyar liralık vergi bindirildi. Maliye Bakanı, zam değil güncelleme dedi. Aslında buna şükürdü. PKK ile hükümet görüşmüyor, devlet görüşüyor misali. Zamları hükümet yapmadı, devlet yaptı da diyebilirdi. Nitekim Tayyip Erdoğan zamları eleştirenlere sinirlendi. Sigarayı içmezsin, alkolü daha az tüketirsin, olur biter. Kalkıp da Porsche kullanacağına Fiat'a bin, Volkswagen'e bin dedi. Eskiden zam yapana kızılırdı, şimdi artık zam yapan kızıyordu. Bitlis gür oymakta mayın patladı, 5 polis şehit oldu. Gazetelerimizin tamamında gür oymakta hain pusu, gür oymakta kahpe mayın, gür oymakta kalleş saldırı manşetleri yayımlandı. İyi de Cumhurbaşkanı açılım yapıp bu gür oymaka Kürtçe Norşin dememiş miydi? Gazetelerimiz alkışlamamış mıydı? Norşin müjdesi, Norşin sevinci manşetlerini atmamışlar mıydı? Hani Norşin şimdi? Açılım yaparken Norşin, açılım patlayınca gür oymak, öyle mi? Basınımızın bu yüzsüz haline iki yüzlü denemezdi artık. Dense dense bin bir surat denebilirdi. Ertesi gün Hakkari'de 24 şehit vardı. 24 şehit. Açılımın yıl dönümüydü. 2 sene önce bugün 19 Ekim'de Kandil'den gelenler Habur'da davul zurnayla karşılanmıştı. Açılım saçılımı olmuştu. Türkiye kan ağlıyordu. Şehitlerin toprağa verildiği gün başta Zahit Akman, Deniz Feneri'nden tutuklu olan herkes serbest bırakıldı. Şike operasyonu başladığı gün tutuklanmışlar. Haliyle tek sütun haber bile olmamışlardı. Şimdi de tüm Türkiye'nin dikkati şehitlerdeyken serbest bırakılmışlar. Haliyle gene tek sütun haber bile olmamışlardı. Peki bunları tutuklayan savcılara ne oldu? Tayyip Erdoğan Somali'deyken, medyanın dikkati Somali'deyken zart diye görevden alınmışlar, tek sütun haber bile olmamışlardı. Ve Kaddafi'yi yakalayıp linç ettiler. Önce bacaklarından, sonra boynundan kurşunladılar. Cesedini yerlerde sürüklediler. Kameraya aldılar, bütün dünya dehşetle seyretti. Arap Baharı'nın aslında kara kışı vaat ettiğinin kanıtıydı. Halbuki kısa süre önce Bakanımız Ali Babacan gururla anlatmıştı. Kaddafi'yi silahla devirenlere 100 milyon dolar verdiğimizi müjdelemişti. Hem de nasıl vermiştik biliyor musunuz? 100 milyon dolar 1100 kilo geliyor. Tamamını yüklersek riskli olur, uçağı düşürür diye korktum. 10 milyon doları uçakla gönderdik, kalanı Türkiye'de elden teslim ettik demişti. İşte bu uçakla bavulla para verdiğimiz arkadaşlar, şimdi Kaddafi'yi katletmenin gururunu yaşıyordu. Van'da 7.2 şiddetinde deprem oldu. Yıkıldık. 604 insanımız hayatını kaybetti. En büyük darbeyi Erciş yemişti. Binalar toz olmuştu. Maalesef Türkiye'de üç mesleği canı çeken herkesin yapabildiği gene kanıtlanmıştı. Siyasetçilik, gazetecilik, müteahhitlik. Mesela Türkiye'de 115 bin doktor varken 310 bin müteahhit vardı. Olacağı buydu. Bir gün, iki gün, üç gün, günler geçiyor, yeterli çadır gelmiyor. Vatandaş gece sokakta yatıyor, gündüz yolları kesiyor. Kızılay kamyonlarına saldırıyor. Bileği güçlü olan çadırı alıyordu. Çünkü itiraf edilmiyordu ama çadır stokları Suriyeli sığınmacılara tahsis edilmişti. Elde çadır kalmamıştı. memleketin bir yerinde deprem meprem olursa ne halt ederiz diye düşünülmemişti. Maddi yardım toplamak amacıyla Van için Tek Yürek kampanyası düzenlendi. Aynı anda 19 televizyon kanalında yayınlandı. Aynı anda Muhteşem Yüzyıl dizisi vardı. Kanuni ile Hürrem, 19 kanalın hepsinin toplamından fazla izlendi. 17 gün sonra Van'da 5.6'lık deprem oldu. Hasarlı binaları yerle bir etti. En büyük can kaybı Bayram Otel'deydi. Enkazda hayatını kaybedenler arasında gazeteciler Sebahattin Yılmaz ve Cem Emir ile Japon yardım gönüllüsü Doktor Miyazaki de vardı. 17 gün önce ilk deprem olduğunda Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, "Bugün itibariyle en güvenilir yer Van'dır. Fay kırıldı, enerjisi boşaldı, binalara girilebilir. Büyük depremin olduğu yerde bir daha deprem olmaz. Dünyada bunun örneği görülmemiştir," demişti. Van valisi de televizyona çıkmış, endişeye gerek kalmadığını belirterek, "Bakın gazeteciler geliyor, kurtarma ekipleri geliyor, otellerde kalıyor, otellerde yer bulamıyoruz," demişti. Yıkılan otel, valinin örnek gösterdiği oteldi. Tayyip Erdoğan şak diye mevzuyu değiştirdi. "Bedelli askerlik benim için çok acil konu," dedi. Allah Allah. Halbuki seçimden önce ne diyordu? "Parası olan var, olmayan var. Parası olan bastıracak parayı, askerlikten kurtulacak. Parası olmayan gidecek askerlik yapacak. Olmaz öyle. Biz yola çıkarken kimsesizlerin kimi olarak çıktık. Ben şahsen Tayyip Erdoğan olarak böyle bir sorumluluğun altına giremem. Gerekirse referanduma götürürüz," diyordu. Alkışlamışlardı o zaman. Şimdi ne yapıyorlardı? Gene alkışlıyorlardı. "Analar ağlamasınla" başlamışlardı. "Kaçanın anası ağlamaza" bağlamışlardı. Bizzat Tayyip Erdoğan açıkladı. Temel eğitim bile kaldırılmıştı. 30 yaşından gün alıp 30 bin lirayı bastıran bir gün bile askerlik yapmayacaktı. Yurt dışındaysan 10 bin euro ödeyip kışlaya uğramayacaktın. Taksit imkanı vardı, kredi imkanı vardı. Ensen kalınsa canın sağ olsun. Garibansan vatan sağ olsundu. Milli Savunma Bakanı'na bedelliden faydalanacak milletvekili çocuğu var mı diye sordular. "Bu soru parlamentonun değerini düşürür, çok ayıp yani," cevabını verdi. "Soranlar terbiyesizdi. Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı değil mi?" diye sordular. Daha şahane bir cevap verdi. "Anayasamızda vatan hizmeti her Türk'ün ödevi olarak belirtilmiş, askerlik hizmeti eşitlikse bayanların da askere gitmesi gerekirdi, her Türk'ün ödevi ise hanımların da gitmesi gerekirdi," dedi. Oda TV davasından tutuklanan MİT Asya Bölgesi Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu, Silivri cezaevinde vefat etti. Henüz duruşmaya çıkmamıştı. Sadece 9 gün sonra ilk defa hakime ifade verecekti. Ne diyeceği en fazla merak edilen sanıktı. "Spor yaparken kalpten öldü," dediler. 55 yaşındaydı, sağlık sorunu yoktu. Bordo bereli subaydı. Dünya Özel Kuvvetler Şampiyonası'nda teçhizatlı koşu, paraşütle atlama, sualtı dalışı, hayatı idamede dünya şampiyonuydu. Vücudunda mermi izleri taşıyordu. Gizli görevleri sırasında vurulmuş, ölmemişti. Spordan öldü deniyordu. Ergenekon'un tutuksuz sanığı emekli Orgeneral Hurşit Tolon, kaç gün sonra ilk defa hakim önüne çıkıp savunmasını verebildi biliyor musunuz? 3 sene 4 ay 14 gün sonra. Belki de savunma vermeseydi iyiydi. 1232 gün sonra savunma verdi, tutuklandı. O kadar çok muvazzaf subay içeri atıyorlardı ki Hastal cezaevi doldu, yer kalmadı. Hadımköy'deki Tugay Komutanlığı'nın eski karargah binasını cezaevine dönüştürdüler. Yakında orası da dolacak, Hadımköy'de de yer kalmayacak, Maltepe devreye sokulacaktı. 10 Kasım'da CHP'de gene Dersim krizi çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu 2 sene önceki Dersim meselesi yüzünden Onur Öğmen'in üstünü çizmiş, yeniden milletvekili adayı yapmamıştı. Onun yerine adeta rövanş gibi Dersim kitaplarıyla tanınan Hüseyin Aygün'ü yeni CHP'ye davet etmiş, Tunceli'den milletvekili yapmıştı. Hüseyin Aygün de tam 10 Kasım'da Zaman Gazetesi'ne konuşmuş, CHP kendi tarihiyle yüzleşmeli, Atatürk'ün Dersim katliamından haberdar olmaması mümkün değil demişti. Tayyip Erdoğan, yeni CHP'li Hüseyin Aygün'ün pasını gole çevirdi. 1938 Dersim olayları için devlet adına özür dilemek gerekiyorsa ben özür dilerim ve diliyorum, CHP de özür dilesin dedi. 13 bin kişinin öldüğünü, 11 bin kişinin sürgün edildiğini, çocukların, kadınların katledildiğini söyledi. İsyanın elebaşı Seyit Rıza'nın asılmasını yürek burkucudur diye tarif etti, anlatırken gözleri doldu. Bu paslaşma ilk değildi. Hüseyin Aygün henüz milletvekili olmadan önce 2009 senesinde Dersim ve Zorunlu İskan ismiyle kitap yazmıştı. Tayyip Erdoğan o kitabın piyasaya çıktığı gün İsmet İnönü dönemine faşizan dönem demişti. Her defasında Hüseyin Aygün ortalıyor, Tayyip Erdoğan da golünü atıyordu. Mustafa Kemal'e vurulurken padişah açılımı yapıldı. TBMM Başkanlığı ölümünün 150. yılında Sultan Abdülmecit ismiyle Dolmabahçe Sarayı'nda anma sempozyumu düzenledi. Milletvekillerine padişah tuğralı davetiyeler gönderildi. Küçük bir pürüz vardı. Sultan Abdülmecit hangi gün öldü? 26 Haziran'da. Hangi gün doğdu? 25 Nisan'da. Hangi gün tahta çıktı? 1 Temmuz'da. Anma töreni niye 17 Kasım'da yapılıyordu? Çünkü Abdülmecit'le falan alakası yoktu. 17 Kasım, Mustafa Kemal için idam fermanı yazan Vahdettin'in memleketten kaçtığı gündü. Elbette inkar edildi ama Vahdettin anılıyordu. Cumhurbaşkanımız gene İngiltere'ye gitti. Bu sefer kraliçenin davetlisiydi. First Lady'mizle birlikte Buckingham Sarayı'nda gece yatısına kaldılar. Top atışıyla karşılandılar. Cumhurbaşkanımız ilk defa frak giydi. Kraliçenin kendisine verdiği madalyayı da göğsüne taktı. Tayyip Erdoğan ameliyat oldu. Türkiye'nin ne kadar özgür ve ileri demokratik ülke olduğu bir defa daha kanıtlandı. Çünkü başbakan 3 gündür kayıptı. Marmara Üniversitesi Pendik Hastanesi'ne yattığı bütün basın tarafından biliniyordu. Sıkıysa yaz, kimse yazmıyordu. Aydın Doğan'a kesilmiş 1 milyar dolarlık fatura kabak gibi ortada dururken, "Bana ne birader, ben mi kurtaracağım memleketi?" havası hakim olmuştu. Zaten bilgi alma, doğrulatma imkanı da yoktu. Hastane adeta duvar örmüştü. Doktorlar telefonlarını bile açmıyorlardı. Başbakanlığın lütfedip resmi açıklama yapması bekleniyordu. Neticede öyle oldu. Açıklamayı başbakanlık yaptı. 3 gün önceki ameliyat son dakika diye ekranlara taşındı. Sindirim sistemi ameliyatı olduğu açıklandı. Kalın bağırsağının 20-25 santimi alınmıştı. Başbakanın nesi vardı? Kanser miydi? Bu kitabın yazıldığı 2013 senesinde Türk halkı bunu hala bilmiyordu. Şeffaf bilgi verilmedi, saklandı, gizlendi, öğrenilmesi engellendi. Kulaktan kulağa dedikodular dolaşıyordu. Küba'da Castro'nun sağlık durumunu öğrenebiliyorduk. İleri demokrasi Türkiye'de başbakanın sağlık durumunu öğrenemiyorduk. Ameliyatı özel Amerikan hastanesinin profesörü yapmıştı. Bu da bir başka ileri demokrasi göstergesiydi. Çünkü bu profesör, AKP'nin çıkardığı tam gün yasası gereği özel hastaneyi tercih etmişti, üniversiteden istifa etmişti, üniversitede ameliyat yapması kanunen yasaktı. Anestezi ekibi de dışarıdan gelmişti. Vatandaşa öyle, başbakana böyleydi. Diyanet'in Kur'an kurslarında yaş sınırı kaldırıldı. Çocuklar eskiden 5. sınıftan sonra gidebiliyordu. Şimdi artık ilkokula başladığı gün gidebilecekti. YÖK kat sayı farkını tamamen ortadan kaldırdı. Üniversiteye giriş puanı hesaplanırken İmam Hatip genel lise farkı kalmadı. Bu son görevini de başarıyla yerine getiren YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, Polonya Büyükelçiliğine atandı. Bırak rektörlüğü, dekanlık bile yapmadan YÖK Başkanı olmuştu. Şimdi de hariciyede herhangi bir görevde bulunmadan şak diye hariçten büyükelçi olmuştu. YÖK Başkanlığına İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü Profesör Gökhan Çetinsay'a getirildi. İsviçre CERN'de binlerce mühendis ve fizikçinin ortak çalışmasıyla Tanrı parçacığını bulmak için deneylere başlandı. O gün Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, din eğitimi almadığı halde din bilgisi olan mollaların devlette kadrolu imam yapılacağını açıkladı. Böylece dünya devletleri evrenin başlangıcına ulaşmaya çalışırlarken, Türkiye sözün bittiği yere ulaşmayı başardı. Fas'ta seçim yapıldı, AKP kazandı. Amblemi gaz lambasıydı. Bizim AKP'den 3 sene önce kurulmuştu. Bizim AKP'den 3 sene sonra iktidara gelebilmişti. Bizim ampul amblemli AKP'nin amblemini de ismini de bu AKP'den örnek aldığı iddia ediliyordu. Time dergisi geleneksel anketlerini internet üzerinden yaptı. Yılın kişisini ve yılın sevilmeyen kişisini seçti. Tayyip Erdoğan ikisinde de dünya birincisi oldu. Çünkü geleneksel sidik yarışımız devreye girmişti. AKP'lilerin 172 bin oyuyla yılın kişisi anketinde futbolcu Messi'yi, Steve Jobs'u geride bırakmış, Obama'yı da ona katlamıştı. AKP'yi sevmeyenlerin tıklamasıyla da öz kızını öldüren Amerikalıyı bile geçip 180 bin oyla en sevilmeyen kişi olmuştu. En başta da en sonda da şampiyondu. Ve aslında Türkiye'nin ortadan karpuz gibi ikiye bölündüğünün kanıtıydı. Cübbeli Ahmet tutuklandı. İddiaya göre yabancı hayat kadınlarıyla yatak maceraları vardı. Koruması gizli kameraya almıştı. Görüntüler ortaya çıkmasın diye korumasını mafyayla tehdit etmişti. Görüntüler şakır şakır internette dolaşıyordu. Cübbeliği bir sene yatırdılar. Fransa yasa çıkardı, soykırım yoktur demek suç oldu. Soykırım yoktur diyene bir sene hapis cezası verilecekti. Türkiye'de çoluk çocuk herkesin dikkati Fransa'ya odaklanmışken, Fransa Meclisi'nin hepimizi soykırımcı ilan ettiği saatlerde, bizim TBMM toplandı, milletvekili maaşına %100 zam yaptı. Özür dileriz, siz başka tarafa bakarken biz kaşla göz arasında bu işi yapmaya kalkıştık, suçüstü yakalandık diyeceklerine, TBMM Başkanı Cemil Çiçek çıktı savundu. Milletvekillerinin çektiği sıkıntıların hesabı yapılmıyor, Mesela bir milletvekili 100 tane düğüne gidiyor. Küçücük altın 180 lira. Çeyrek altın götürsen, koskoca vekilin getirdiğine bak derler. Ortasını götürsen 400 lira dedi. İktidar böyle de muhalefet farklı mıydı? CHP Afyon Milletvekili Ahmet Toptaş, "Memleketin sorunlarını üstleniyoruz. İnsan gibi yaşama hakkımız yok mu? İnanın bir haftadır mecliste et yiyemedim." diye yakındı. 2011'in son faciasına bizzat devletimiz imza attı. Kuzey Irak'tan katırlarla giriş yapan kaçakçılar terörist zannedildi. Şırnak Uludere yakınlarında F-16'larla bombalandı. Aralarında çocukların da bulunduğu 34 kişi hayatını kaybetti. CHP hükümeti Dersim'i bombaladı denirken, AKP hükümeti Uludere'yi bombaladı durumuna düşülmüştü. Genelkurmay başsağlığı mesajı yayınladı. Ordu evlerindeki yılbaşı kutlamaları iptal edildi. Necdet Özel'in Genelkurmay Başkanlığı'na kadar TSK'yı yerden yere vuran, devamlı ihmalle kasıtla suçlayan yandaş basın, şimdi TSK avukatı kesilmişti. Talihsizlik olduğunu yazıyorlardı. Hayatını kaybeden vatandaşlar Uludere'nin Orta Su köyündendi. Yol geçen anı gibi kaçakçılık yaptıkları, sınırdan ne zaman çıktıkları, ne zaman girdikleri, bölgedeki bütün devlet görevlileri tarafından biliniyordu. O halde hatalı istihbaratı kim vermişti? Bu kitabın piyasaya çıktığı 2013'ün Eylül ayında bile hala belirsizdi. AKP hükümeti Uludere meselesini tazminatla halletmeye çalıştı. Tayyip Erdoğan, "Her bir kardeşimiz için 123 bin lira ödeyeceğiz," dedi. Başbakanın bu açıklamasını duyan şehit aileleri gazetelere telefon yağdırdı. 123 değil, gerekirse 323 ödensin ama bizim başımız kel mi diye soruyorlardı. Bu sene 128 şehit vermiştik. 25'i polisti. Çünkü bu sene polisin askerden daha başarılı olabileceğini kanıtlamaya çalışmışlardı. Bizzat başbakan, terörle mücadelede polisin daha etkin şekilde kullanılacağını açıklamıştı. PKK da takır takır polis vurarak cevap vermişti. Hatta polislere saldırayım derken, Tunceli'de bir polisin öğretmen eşini, Siirt'te 4 genç kızı, Batman'da 8 aylık hamile kadınla 3 yaşındaki kızını katletmişlerdi. Kadıncağıza apar topar sezaryen yapılmış, maalesef bebeği de kurtarılamamıştı. Tayyip Erdoğan'ı 3 kuruşa mahkum ettiren avukat Kemal Kerinçsiz, 30 bin Kürt'ü ve 1 milyon Ermeni'yi öldürdük diyen Orhan Pamuk'a da şehit aileleri adına tazminat davası açmıştı. Orhan Pamuk, 6 şehit ailesine 6 bin lira ödemeye mahkum oldu. 30 bin Kürt'ü ve 1 milyon Ermeni'yi öldürdük lafından sonra Nobel'in yanında 1 milyon 360 bin dolar para ödülü kazanmıştı. Karşılığında sadece 6 bin lira ödedi. Fena bir alışveriş değildi. Bir sene daha geride kalırken Necmettin Erbakan artık yoktu. Kaderin cilvesi olsa gerek, 28 Şubat süreciyle başbakanlıktan indirilen Erbakan'ın vefat haberi, gene 28 Şubat'ta, 28 Şubat 2010 tarihli gazetelerin manşetlerindeydi. Demirel, Ecevit ve Türkeş'le birlikte Türkiye'nin son 40 senesine damgasını vurmuştu. Çok kurnaz politikacıydı ama öğrencileri tarafından tufaya getirileceğini, yanından ayrılıp AKP'yi kuracaklarını hissedememişti. Tabutuna Türk bayrağı örtülmedi. Hınca hınç cenaze töreninde bir tek Türk bayrağı bile görülmedi. Usame Bin Laden artık yoktu. Amerikan komandoları tarafından Pakistan'da saklandığı evde öldürüldü. Uçak gemisindeki cenaze töreninden sonra denize atıldığı açıklandı. Öcalan'ı idam edilmemesi kaydıyla Türkiye'ye teslim eden, kılına zarar gelmesin diye sıkı sıkıya tembihleyen ABD, kendi teröristinin cenazesini bile yok etmişti. Steve Jobs artık yoktu. Dünyayı değiştiren vizyoner 56 yaşında gitti. 24. ayrımın sonu. Sayfa 277.